Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Ocak 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Habibullah'ın izinde bölümünde muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Her Dem Taze Bir Ömür Diri Bir İman başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bütün peygamberlerin tebliğlerinin ortak cümlesi La ilahe illallah, Allah'tan başka gerçek bir mabut, ilah bulunmadığı hakikatidir. İnsan bu cümleyi Muhammedur Resulullah diyerek tamamlayınca da mümin kimliğini kazanmasının ilk adımını atmış olur. Nebevi beyanla iman, kitaplara, meleklere, ahiret gününe ve kadere inanmakla bir bütünlük kazanır. Kalbe ilahi bir hidayet ve nur olarak giren imanın korunması, beslenmesi ve hayatı şekillendirmesi gerekir. Güzel amellerle beslenmeyen, zararlı amellerden korunmayan bir iman, zamanla zayıflar, tesirini kaybeder. Nebiler Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilk müminlerin imanlarına dışarıdan yapılan baskılara karşı imanlarını ancak sabırla koruyabileceklerini beyan etmiştir. Zat-ı Risaletleri de bana yapılan eziyet hiçbir peygambere yapılmadı buyurarak bu iman mücadelesinde ashabıyla beraber sabretmiştir. Mümin gerek dış sebeplere gerekse beşeri temayüllere bağlı olarak imanında meydana gelebilecek zaaflara karşı daima tedbirli olmak durumundadır. Ümmü Seleme validemize Resulullah'ın yanında bulunduğunuzda en çok hangi duayı okuduğunu duyardınız diye sorulduğunda, Allah Resulü Efendimiz'den, ''Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin dinin üzere sabit kıl'' duasını duyduğunu ifade etmişti. Validemiz, ''Ya Resulallah, niçin çoğu zaman bu duayı tekrarlıyorsunuz?'' diye sorduğunda da, ''Ey Ümmü Seleme, hiçbir Ademoğlu yoktur ki, kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın, dilediğini düzeltir, dilediğini kaydırır buyurduğunu naklediyor. Bu hadisi nakleden Muaz radıyallahu anh sonra, müminler Allah'a şöyle varırlar. Ey Rabbimiz, bizi imanla doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma, bize tarafından bir rahmet bağışla, lütfu en bol olan sensin. Ayetini okumuştur. Ümmetine çok düşkün, rauf ve rahim olan rahmet peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her yeni güne önce teheccüdle hemen arkasından da imanın bütün esaslarını tekrar tekrar zikrederek bir hamdle başlıyordu. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre, Nebi-i Ekrem gece teheccüde kalktığında şöyle derdi. Allah'ım! Sana hamdolsun. Sen bütün semaları, arzı ve onlardakileri ayakta tutansın. Hamd sana mahsustur ey Rabbim. Sen semaların, arzın ve onlarda ne varsa hepsinin nurusun. Hamd sana mahsustur ey Rabbim. Sen semaların, arzın ve onlardakilerin hakimi ve hükümdarısın. Ve sana yine hamdolsun ki sen haksın. Senin vaadin de hak. Sana kavuşmak da hak, sözün de hak, cennet de hak, cehennem de hak, nebiler de hak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de hak, kıyamet de hak. Sana teslim oldum ey Rabbim, sana iman ettim, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. İnanmayanlara karşı sana dayanarak mücadele ettim ve neticede ancak seni hakem olarak kabul ettim. Benim evvelki yaptıklarımı da, sonradan yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da, açık yaptıklarımı da mağfiret et. Öne alan da sensin, geriye bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'a dayanmaktadır. Sabah böyle bir iman tekrarı ve ilticayla güne başlayan, Resul-i Kibriya Efendimiz akşam istirahate çekildiğinde de yine iman esaslarını zikrederlerdi. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. İşimde sana güvendim. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. İman, iman edebilecek esaslar bakımından artmaz ve eksilmez. Ancak hayata yansıması, keyfiyetinin artması veya zayıflaması noktasında farklı durumlara sebep olabilir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın "Gel bizimle otur, bir saat iman edelim" sözünü şerh eden İmam Buhari, bu sözün imanın artması ve eksilmesi konusunda bir delil olduğunu nakleder. İmanın dipdiri ve canlı kalmasını sağlayan amiller konusunda şu hususlar hatıra gelebilir. 1. Efendimiz "La ilahe illallah" sözünü çokça söyleyiniz buyuruyor. Tabii ki bunun manası hayatın bütün alanlarında ilahi beyanları, emirler, nehiler, tavsiyeler olarak merkeze almak demektir. 2. Samimi tevbe ve istiğfar. Zira tevbe kalbi temizler, imanı tazeler, kulu yeniden ayağa kaldırır. 3. Kur'an'la canlı bir ilişki. Bu canlı ilişki günlük okumalar, manasını anlamaya çalışmak ve bu mana üzerinde tefekkür etmekle husule gelir. 4. Namazı huşuyla kılmak. Namaz imanın adeta omurgası mesabesinde olup huzurlu bir namaz, gafleti dağıtır ve kalbi diri tutar. 5. Ölümü ve ahireti tefekkür. 6. Salihlerle beraberlik. Bu güzelliklerin aksine günahlarda kalbin kararmasına ve kararan bu kalpte de iman ışığının zayıflamasına sebep olur. Bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştırmasını niyaz ettiğimiz bir mübarek mevsime erişmiş bulunuyoruz. Bu mübarek günlerde imanın bir defa kazanılıp kendi haline bırakılacak bir değer değil, her gün sabahtan akşama kadar korunacak, tazelenecek ve hayata yansıtılacak bir nimet olduğu idrakiyle yepyeni niyetler kuşanmalıyız. Allah'ım bize imanı sevdir. Kalplerimizi imanla süsle. Küfrü, fıskı ve isyanı bize çirkin göster. Bizi doğruyu bulanlardan eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Her Dem Taze Bir Ömür, Diri Bir İman" başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak sesli dergide. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı "Kibir Hastalığı veya Güç Zehirlenmesi" başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Ruhi hastalıkların başında kibir gelir. Kibir, haddini bilmemekten kaynaklanır. Tevazuunun zıddıdır. Tedavi edilmezse sahibini helake götürür. İktidara, güce sahipse Firavun gibi hem kendini hem de yönettiklerini mahveder. İlk kibirlenen ve kibri sebebiyle Allah'a isyan eden ve cennetten kovulan iblistir. Allah iblise, "Emrettiğim zaman seni Adem'e secde etmekten alıkoyan nedir?" diye sordu. İblis, "Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın" dedi. Allah, "Öyleyse cennetten aşağı in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değil. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın." Araf 12-13. Kendini herkesten büyük ve üstün gören kimse, dağın tepesinde olup aşağıdakileri uzaklık sebebiyle küçük gören kimse gibidir. Halbuki bu bir göz yanılmasıdır. Gerçek anlamda büyüklük sadece Allah'a mahsustur. Ezanda, kâmette, namaz içinde en çok tekrar edilen "Allahu Ekber, Allah en büyüktür" ifadesi kibirlenenlere karşı bir ikaz ve hatırlatmadır. siz haddinizi bilin, Firavun ve Nemrut gibi ilahlığa kalkışmayın demektir. Göklerde ve yerde büyüklük yalnız Allah'a aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Câsiye 37. Her konuda olduğu gibi tevazu konusunda da en güzel örnek olan Hazreti Peygamber, kalbinde zerre kadar kibir olan kimse asla cennete giremez buyurdu. Birisi de, kişi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever deyince, Allah Resulü, Allah güzeldir, güzelliği sever, kibirse hakkı kabul etmeyip insanları küçük görmektir. Kul kibirlendiği zaman bir bakıma Mevla ile yarışa girmiş olur. Kutsi hadiste şöyle buyurulur. Azamet ve kibriya benim iç ve dış elbisemdir. Bu hususta kim benimle yarışırsa ona azap ederim. İmam Gazali bu davranışı bir hizmetçinin padişahın tacını giyerek onun tahtına oturup hükmetmeye kalkışmasına benzetir. Bir uşak için bundan daha büyük bir saygısızlık olur mu? Bu uşak padişahın en ağır cezasına çarptırılır. Kendini beğenmek ve başkasından üstün görmek psikolojik bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalanmayan pek az kimse vardır. İnsanların en hayırlıları olan ashab-ı kiram bile 12 bin kişiyle Huneyn Savaşı'na giderken artık bizi bugün kimse yenemez demişler fakat Hevazinlilerin ok yağmuru karşısında bozguna uğramışlardı. Cenab-ı Hak bu durumu şöyle ifade ediyor. Muhakkak ki Allah pek çok yerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. O gün çokluğunuza güvenmiştiniz. Fakat bu size fayda vermedi. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar geldi ve arkanızı dönüp gittiniz. Tövbe 25. Gazali merhuma göre kibir, batıni ve zahiri olmak üzere ikiye ayrılır. Batıni kibir, nefsin derinliklerinde olan bir hususiyettir. Zahiri kibir ise batıni kibrin dış organlarda tezahür etmesidir. Bu durum insanın davranışlarında kendini gösterir. Kibirli insan konuşmasından, yürüyüşünden, bakışından, giyinişinden, oturuşundan, kalkışından belli olur. Kendini hep başkalarından farklı konumda göstermek ister. Kibir bir hastalıktır. Kibirli ise bir zavallıdır. Anlatıldığına göre İskender geliyor diye binlerce insan yollara dökülüp heyecanla beklerken Diyojen hiç istifini bozmadan oturuyormuş. Gelenin kim olduğunu biliyor musun diye onu tartaklamaya kalkmışlar. İskender, durun dokunmayın demiş ve Diyojen'e, insanlar İskender geliyor diye yerlere yatıp kalkıyorlar. Sen İskender'i tanımıyor musun? Dedi. Diyojen, tanıyorum, iyi tanıyorum diye cevap verdi. İskender, o halde söyle kimim ben? Diyojen, sen benim kölemin kölesisin dedi. İskender sarsıldı, yerinde duramadı ve atından inip bu ne demek deyince Diyojen sen toprak için insan öldürüyorsun, dünya benim kölem, sen de benim köleme köle olmuşsun, kim kime ayağa kalkacak dedim. İskender bunu kabullendi, onun büyük bir bilgi olduğunu anladı ve dile benden ne dilersen dedi. Diyojen gölge etme, başka ihsan istemem dedi. İskender'de az da olsa insaf varmış, yoksa Diyojen'i ölümle cezalandırabilirdi. Acı olan bugün nefsinin kölesi olan bazı liderler dünyaya efendilik taslıyorlar. Servetlerine, silahlarına güvenen modern dünyanın Firavun ve Nemrutları aslında farkında olmadan kendilerinin ve milletlerinin sonunu hazırlıyorlar. Zulümle abad olanın akıbeti berbat olur, gerçeğini göremiyorlar. Tarih nice zorba mütekebbirlere ve onların korkunç akıbetlerine şahittir. Kibirlenme çeşit çeşittir. Bazıları zenginliğiyle kibirlenir. Bunun en çarpıcı misali Karun'dur. O servetiyle şımardı. Serveti Allah'tan değil kendinden bildi. Neticede Allah onu ve sarayını yerin dibine geçirdi. Bugünün Karunlarının akıbeti de şüphesiz aynı olacaktır. Fiziki olarak yaşlılık ve güzellik de kibir sebebidir. Halbuki bunlar insanın gayretiyle elde edilen şeyler değildir. İnsanları yaratan ve onları dilediği şekli veren Allah'tır. Sizi ana rahminde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ali İmran 6. Güzel bedene sahip olanlar kibirleneceklerine, bu güzelliği verene teşekkür etmelidirler. Sol sopla övünmek de kibir alametidir. Halis iman ve salih amel sahibi olmayanların nesebi kendilerine bir mertebe kazandırmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim ki ameli kendisini geri bırakır, nesebi onu ileri götürmez buyurmuştur. Hazreti Peygamber, ilmi böbürlenmek ve cahillerle münakaşa etmek veya makam mevki için öğrenenlerin cehennemlik olduğunu bildirmiştir. Peygamberlerin yürüttüğü tevhid mücadelesine karşı direnenler ve ilk karşı çıkanlar hep ekabir takımı olmuştur. Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, küçük görülüp ezilen inanmışlara, ''Siz Salih'in Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz?'' dediler. Onlar da, ''Şüphesiz biz onunla indirilene inanıyoruz.'' dediler. Büyüklük taslayanlar, ''Şüphesiz biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz.'' dediler. Araf 75-76. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde bu kodaman takımına vurgu yapılır. Bunlar genellikle ekabir, mücrim, mele, müstekbir, mütref olarak ifade edilir. Hazreti Nuh'a ve ona iman edenlere karşı tavır koyanlar da bunlardır. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de, ''Biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit ve dar görüşlülerimizden başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Siz de bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz.'' Hud 27. Hazreti Peygamber'e karşı koyanlar da Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Ümeyye bin Halef gibi Mekke'nin kodaman ve kibirli takımıydı. Onlar, Bilal, Ammar, Süheyb gibi garibanlarla aynı karede görülmek istemiyorlardı. Hazreti Peygamber'den kendileri için özel gün belirlemesini istiyorlardı. Zaten Hazreti Peygamber'i peygamberliğe layık görmüyorlardı. Çünkü yetim ve fakirdi. Onlar bu Kur'an iki büyük şehirden, Mekke ve Taif'ten büyük bir adama indirilse olmaz mıydı? Zuhruf 31. Velid bin Muire şöyle demişti. Kureyş'in büyüğü ve efendisi olan ben yahut Sakif kabilesinin ulusu Amr bin Umeyr dururken Kur'an Muhammed'e mi inecek? Tarih baştan sona bu imansız mücrim ve müstekbirlerle mümin, gariban ve müstezafların mücadelesiyle doludur. Günümüzün mücadeleleri de aynı çizgi ve tarza devam etmektedir. Para, silah ve medya gücüne sahip modern firavunlar dünyamızı kaosa ve uçuruma sürüklemektedirler. Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Kibir Hastalığı ve Güç Zehirlenmesi başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Kadir Bekar imzalı Kalbin Kokusu Saklanamaz başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir sohbet sonrası Uğur abimiz başından geçen bir hatırasını anlattı. Bu abimiz kendi işinin yanında çiftçilikle uğraşır. Hayvanlarla iç içe bir hayatı vardır. Ne zaman ineklerinin yanına gitse onların nasıl mutlu olduklarını, etrafında dolanıp huzur bulduklarını görüyormuş. Fakat iş eve dönmeye gelince işin rengi değişiyormuş. Uğur abi hayvanların bahçede, tarlada kalmasını ve yemlerine yönelmelerini istiyormuş. Ama kendisi eve doğru yürüdüğünde inekler de onunla beraber kapıya kadar geliyor, ne ahırlarına dönüyorlar ne de otlamaya gidiyorlarmış. Bir gün bu duruma bir çare bulmak isteyen Uğur abi bir çobana danışmış. Çoban da ona, Onlar sana değil, senin kokuna geliyorlar. Yarın ceketini çıkar, bir dala as, sonra eve git, bak bakalım ne olacak demiş. Uğur abi de söyleneni yapmış. Ceketini çıkarıp bir dala asmış ve eve dönmüş. Bir bakmış ki ineklerin hepsi onun kokusunun olduğu ceket etrafında dönüp duruyor. Çünkü aradıkları, sevdikleri, kendilerini çeken şey kokuydu. İşte burada durup düşünmek gerekir. Bizden hangi koku geliyor acaba? İnsanlar bize yaklaşırken ne hissediyorlar? Bize baktıklarında, yanımızda 2 dakika durduklarında kalbimizden hangi koku yükseliyor? Bakara suresinin 138. ayeti kerimesinde Rabbimizin Sıbgatullah diye ifade ettiği o ilahi boyadan ne kadar izler taşıyoruz? Kokumuzu alanlara hoş bir raiha mı veriyoruz, yoksa dünyanın, hırsın, öfkenin, aceleciliğin, kırıcı sözlerin kokusunu mu? Hikmet ehli ne güzel demiş, insanın kokusu ahlakının kokusudur, sözünden önce hali duyulur. Bazı insanlar vardır ki yanında durduğunda içini bir ferahlık kaplar. Sesi, sözü, vakarı, merhameti sana iyi gelir. Bazıları da vardır ki daha kelime kurmadan bile insanı yorar. Kişi farkında olsun ya da olmasın, herkesin kalbinden bir koku yayılır. Kalbin kokusu saklanamaz. Neyi bastırdıysan göğsüne, göğsünü soludukça büyüyen odur diyor İsmet Özel. Bu yaydığımız koku göğsümüze bastırdığımızın izidir. Muhatabı kokunun kendisinden zuhur ettiğini sanmasın sakın. Çünkü ceketin içinde sen olmadığında da koku hala var. Bize düşen kokumuzun ne cinsten olduğunun farkına varabilmektir. Bizim kokumuz kimleri çekiyor, kimleri uzaklaştırıyor? Evde çocuğumuz bizden sabır mı kokluyor, yoksa gerginlik mi? Eşimiz bizden güven mi kokluyor, yoksa telaş mı? Arkadaşlarımız, komşularımız bizden hangi kokuyu alıyor? Üzerimizde Allah'ın izi, Allah'ın boyası, Allah'ın kokusu var mı? Yoksa başka şeylerin kokusunu mu taşıyoruz? Belki bir tebessüm kokusu, belki bir merhamet kokusu, belki bir vakar ve edep kokusu yayıyoruz. Ama muhakkak bir koku yayıyoruz. Şu soruyu kendimize açıkça sormamız lazım. Biz hangi kokuyla kokuyoruz ve hangi kokuyla kokmak istiyoruz? Allah'ım, üzerimize kendi boyanı sür, kalplerimize güzel ahlak kokusunu yerleştir. Bizi insanların kalbine ferahlık veren, huzur veren, güven veren kullarından eyle. Kötü kokulardan, kötü hallerden, kötü izlerden bizi uzaklaştır. Her adımımıza, her sözümüze, her niyetimize rahmet kokusu sindir. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Kadir Bekar imzalı Kalbin Kokusu Saklanamaz başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak bu akşam. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.